Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündeminde öncelikle İstanbul'da sürmekte olan 23. Dünya Enerji Kongresi'ne doğru uzanalım. Kongreye dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji bakanları, başbakanlar, hatta Cumhurbaşkanı, devlet başkanı düzeyinde katılımcılar var. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'da hem bu kongreye katılıyor hem de Türkiye ile Türk Akımı projesinin imzalanmasına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte enerji bakanları Rusya doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olması nedeniyle Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini imzaladılar. Bunun değerlendirmesini sizden alayım.
Evet, uçak krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk Türkiye ziyaretiydi. Enerji zirvesinin en önemli isimlerinden bir tanesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di. Cumhurbaşkanıyla 1 saat 40 dakika görüştü. Ardından MİT Müsteşarı ve Hakan Fidan'ın da katıldığı ve yine onlarca bakanın bir araya geldiği bir başka toplantı daha gerçekleştirildi. Ve bütün bunların ardından her iki lider de Mavi'nin köşkünde ortak basın toplantısı düzenledi. Soruları cevapladı. Ama tabii ki enerji, Türk Akımı projesi çok önemliydi. 2014 yılında Ankara'da Putin bunu açıklamıştı, Türk Akımı projesini. Yıllık 67 milyar metreküplük bir doğal gaz sunacak. Bunun 14 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak. Yani dörtte biri Türkiye'de kalacak. Kalanının hepsi Avrupa'ya, Yunanistan üzerinden gönderilecek. Avrupa'nın gaz ihtiyacını da tedarik edecek bir büyüklükte devasa bir proje olduğunu söyleyelim. Karadeniz hattını Rusya yapacak. Türkiye içerisindeki bölümünü ki 900 kilometreyi buluyor Karadeniz'den geçişi, Rusya ile Türk konsorsiyumu ortak yapacak. İşte bugün uçak krizinin ardından durdurulan bu projeye tekrar hayatiyet kazandırıldı İstanbul'da. Bu çok önemliydi. Enerji konusunun giderek önem kazandığı dünyadaki bütün ekonomi ve enerji çevrelerinin gözü bu anlaşma üzerindeydi. Bu bir tarafa önemliydi. Çok fazla basında yer bulmadı ama Türk hava savunma sistemiyle ilgili Rusya'dan da teklif alınacak olması bence bu gezinin, bu zirvenin ortaya çıkan ikinci büyük yansımasıydı. Uçak krizinin ardından Putin'in ilk Türkiye ziyareti önemliydi. Avrupa Birliği'nin gözü İstanbul'daydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü İstanbul'daydı. Dünya enerji ve ekonomi piyasasının gözü İstanbul'daydı.
Gelelim Türkiye-Irak ilişkilerine. Son dönemde, son birkaç gün içinde Türkiye-Irak ilişkilerinde gerginlik gözleniyor. Başika sorunu olarak adlandırabileceğimiz sorun ortaya çıktı. Irak, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayete kadar durumu vardırdı ve bölgede bir sıcak çatışma başlatabilecek bir davranış olarak suçluyor Türkiye'nin Başika'daki varlığını. Irak ne yapmak istiyor, neden şimdi böyle bir girişimde bulundu ve bundan sonra neler beklenebilir?
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi terörle mücadele. Terörle mücadelede de Başika konusu geçen hafta tekrar gündeme geldi ki biz bunu sizle de daha önce konuşmuştuk. Bu ilk değil Başika'nın gündeme gelmesi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden Türk askerinin bir an evvel bölgeden çekilmesi gerektiği yönünde sinyaller vermişti. Ve çok açık ve seçik bir şekilde Türkiye'yi askerlerini geri çekmeye çağırmıştı. Türk askeri oraya 2015 yılının başında yerleşmişti. 7 ay önce hem Irak tarafından yapılan çağrı, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden Joe Biden'dan gelen çağrının aslında bir benzeri tekrarlanıyor. Şimdi bu olayın perde arkasına baktığımız zaman Türkiye niye orada? 3 sebepten ötürü: bir Barzani'nin daveti, Irak Musul eski valisinin daveti ve özellikle de 2004'ün sonunda Irak Savunma Bakanı'nın özel daveti üzerine oraya gitti ve son 2 yılda da 750 DAEŞ militanının orada öldürüldüğünün de altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir nedenle orada kuvvetlendirilmiş tabur birliğiyle orada, yani 25-30 tane tank birliği, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve binin üzerinde askeri varlıktan bahsediyoruz. Yani büyük bir varlıktan bahsediyoruz. Bir taraftan Fırat Kalkanı Suriye içerisinde, diğer taraftan Irak'ta Türk askerinin Başika'ya yerleşmesi, Türkiye'nin aslında benim sınırlarım güvenliği sınırların çok ötesinden başlar teziyle de çok uyuşuyor. Dolayısıyla tüm bu yapılan, özellikle Irak'tan gelen sert açıklamalara rağmen, Cumhurbaşkanı 7 ay önce söylemişti. 2 gün önce Sayın Başbakan, Irak'ta kalmaya devam edeceğiz, üst bölgesinde devam edeceğiz açıklamaları aslında Türkiye'nin çekilmeyeceğini de çok net bir şekilde gösteriyor. Bir de tabii Musul'la beraber Türkiye'nin gözü kulağı Telefer'de. Telefer şu açıdan önemli, nüfusunun büyük bir bölümü Türkmenlerden oluşuyor ve oradaki demografiyi değiştirmeye yönelik hem Musul için hem de Telefer için çeşitli çabalar var. Şu açıklama, Türk Dışişleri'nin kullandığı jargonu kullanarak söylemek istiyorum. Irak, Iraklıların olacak. Suriye, Suriyelilerin olacak. Özellikle Musul'da ve Fırat'ın batısında ve doğusunda demografik yapının değiştirilmesine izin vermeyeceğiz denildi. Yaklaşan Musul operasyonunu kimin yapacağı belli değil bu noktada. İran, Amerika yakınlaşmasından dem vuruyordu. Orada bir aslında öyle görülüyor ki İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda özellikle Türk askerinin oradan çekilmesi noktasında İran'ın da baskısının olduğunu bu noktada söylememiz gerekiyor. Bölgedeki hiçbir gelişmeye tekil olarak bakamayız. Bütün olayları birbiriyle bağlantılı görmek gerekiyor. Yükselen Rusya-Amerika Birleşik Devletleri tansiyonu, terörle mücadele devam ederken, gerçekten son günlerde çok ciddi bir terörle mücadele devam ediyor. Ama bunun hemen ardından Türk askeri varlığının gündeme getirilmesi, özellikle de ben bu nedenle olduğunu düşünüyorum. Türkiye her iki ülkede de olduğunu, hem Başika hem de Fırat Kalkanı son dönemde Türkiye'ye bu manada başka bir boyut kazandırdığının altını çizmemiz gerekli diye düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Birleşmiş Milletler'in baskısı, Irak'ın hükümet olarak ya da parlamento olarak bir baskı uygulayıp Türk varlığını Başika'dan çıkarmak için yoğun bir çalışma yapması bekleniyor mu?
Bunu hem Amerika Birleşik Devletleri kabul etmez hem de Rusya kabul etmez. Yani Güvenlik Konseyi'nden Irak'ın böyle bir karar çıkartması mümkün görünmüyor. 7 ay önce de aynı olmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan karar şöyleydi. Her iki ülke bunu diplomasi yoluyla çözsün denilmişti. Ben yine benzer bir kararın çıkabileceğini, hatta bu konunun bu kez Güvenlik Konseyi'ne bile gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Belki de 30 yıllık terörle mücadelenin en çetin safhasından geçiyoruz. Çünkü PKK unsurlarına kış konaklaması imkanı tanımayan bir Türk Silahlı Kuvvetleri sahada. Şu an bir rakam vereceğim size. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki buna Van, Hakkari, Iğdır ekseni, Erzurum, Erzincan ekseni de dahil olmak üzere tabii ki ağırlık noktası Hakkari, Çukurca bölgesine, Dağlıca bölgesine kaymış durumda. Mardin, Şırnak, Silopi'yi de bu denklemin içine katacak olursak şu an 8 tanesi büyük olmak kaydıyla toplam 100'ün üzerinde irili ufaklı askeri operasyonlar devam ediyor. Bunun askeri terminolojik olarak anlattığımız zaman da 3-4 günlük değil, çıkan birlikler neredeyse bir hafta arazide kalıyor. Aynı PKK'nın yaptığı gibi, özellikle son dönemde ele geçirilen silah sayısı, imha edilen mağara veya işte sığınak sayısına baktığımız zaman yüzleri bulmuş durumda. Ele geçirilen silahlar, patlayıcılar, bombalar, makinalı tüfek mermileri, makinalılar, doçkalar, havan mermileri, 123 milimetrelik havan mermisi de artık PKK'nın elinde olduğunu öğrenmiş durumdayız. Tonlarca silahın ele geçirildiğini sadece son bir ayda korkunç bir yapılanmayla karşı karşıya olduğumuzu da kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla PKK'nın böyle bir gücü, böyle bir silahı kamufle etme veya ortaya koyma gücü var mıydı? Bana göre yoktu. Bu da aslında dış desteğin PKK'nın arkasında ne denli dik durduğunu da gösteriyor. Ama terörle mücadelede güvenlik toplantılarında alınan karar işlerliğini koruyor. Bu karar 1,5 yıl içerisinde PKK'nın marjinal hale getirilmesi ve burada konseptler de değişti, her şey değişti. Biliyorsunuz kış ayları gelince PKK giderdi ve kış ayları böyle geçirilirdi. Alınan istihbarat kış aylarında PKK'nın önceki yıllardan farklı olarak sızma operasyonlarıyla işte bu tip bombalı eylemlere hem şehirde hem de kırsalda hem de üst bölgelerine saldıracağı ihbarının alınması üzerine de zaten yeni ve geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
Anıtkabir'in çevresinde, bahçesinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak yorumunuzu almak istiyorum. Bir süre bir çocuk bahçesi, çocuk parkı kurulmuştu Anıtkabir'in bahçesine. Çeşitli yönlerden gelen tepkiler üzerine sonradan bu kaldırıldı Anıtkabir Komutanlığı tarafından. Şimdi de aynı alana o bölgede bir yere halı futbol sahası kurulduğu haberleri yayınlanmaya başladı. Bu da birçok kesimden tepki gördü ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşüren girişimler olarak nitelendiriliyor tüm bunlar. Hem de Genelkurmay Başkanı'na yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir istifa çağrısı geldi. Gerekli tepkiyi, yeterli tepkiyi göstermediği için, Anıtkabir'in saygınlığına halel düşürecek bu tür davranışlara gerekli tepki göstermediği için bu konuda neler söylenebilir?
İsterseniz ikincisinden başlayalım bu istifa konusuna. Burada gösterilen hassasiyet terörle mücadelede ne diye gösterilmedi. 15 Temmuz sonrasında Yeni Kapı ruhuyla ilgili olan o kareden çıkma çabası niyeydi sorularına aslında sormamız mümkün. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence, ben kendi fikrimi söylüyorum tabii ki burada, politikalarında çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. İstifa çağrılarına gelecek olursak, bu çocuk parkıyla ilgili olan konu zaten 7-8 yıllık bir mevzuydu. Sosyal medyada da bu çok fazla tartışıldı. Çocukların oraya gelmesi, orayı ziyaretten sonra orada daha fazla kalmaları yönünde benim şahsen kalması yönündeydi benim fikrim. Hani niye oradan park kaldırılıyor? Yani orada böyle bir daha sıcak hale getirmek, çocukların o alanı gelip rahatlıkla oyun oynayabilecekleri bir yer haline dönüştürmek daha doğru değil miydi? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki örneklerine nazaran bunu söylüyorum tabii ki. Bu halı saha mevzusuna gelince, yani eğer o benim bildiğim halı sahasıysa en az 7-8 yıldır orada olduğunu biliyorum ben o sahanın. Böyle Anıtkabir'in hemen içerisinde işte Mozele'nin yanında bir halı saha falan kurulmuş değil. Anıttepe'de 4-5 tane halı saha var yan yana. Ve onlar 7-8 senedir, belki daha eskidir orada. Dolayısıyla ben bu tartışmaların hakikaten niye gündeme getirildiğini de anlamakta zorlanıyorum. Niye Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme taşınıyor? 8 sene önce neredeydiniz? Anıtkabir'in saygınlığı eğer bunlar gölge düşürüyorsa, ki ben kendi fikrim çocuk parkıyla ilgili özellikle söylüyorum, düşürmüyor. Halı sahada Anıtkabir'in yerleşkesinin dışarısında bir yerde, Anıttepe'de. Bakış açım bu. Şu an Türkiye'nin çok daha önemli konuları var. Tabii ki bunları da tartışacağız, tabii ki bunları da konuşacağız ama burada Atatürk kullanılarak siyasetin içerisine dahil edilme ve buradan da rant elde edilme çabasının olduğunu üzülerek söylemek istiyorum.